Ayrım 32.
Derken çocuklar göründü, her yerin ardından hortlakla, tepelerinde bumburuşuk bir toz bulutu, köy meydanına doğru yürüdüler. Bulundukları yerde sürekli kıpırdayan, sürekli elini kolunu sallayan, büyükçe ve darmadağınık bir kalabalıktılar sanki. Kararsızlıklarının ortasında dalgalanıp duruyorlardı. Sonunda hortlak elini havaya kaldırıp susturdu onları. Küçük bir işaretle hepsini bir araya getirip düzene soktu. ''Bu benim kemerim'' dedi yılanı göstererek, ''güzel mi?'' Çocukların ağız çizgileri uzamıştı. Birkaçı yüzünü elleriyle kapatarak kikirdedi. ''Size bir soru'' dedi hortlak. Sustular. ''Bana bu kemeri kim gönderdi dersiniz?'' Kalabalık birbirine baktı. Kim diye sordu gerilerden gelen çilli bir ses. Allah dedi hortlak. Muhtarı yaratan, bekçiyi yaratan, anamı yaratan Allah. Sağa sola yıkılarak güldü çocuklar. Tak da görelim şu kemeri dedi aynı ses. Hortlak bacaklarını iki yana açıp baktı bir süre. Gösteriye hazırlanırcasına her yüzü yeniden çizdi sanki. Her gözü yeniden oydu. Sonra boynundaki yılanı beline dolayarak kuyruğunu ağzına verdi. Ona yardım etmek ister gibi kendi kuyruğunu ısırdı yılan. Hatta birazcık yuttu. Hortlak ellerini havaya kaldırmış, zafer sevinciyle kalabalığa bakıyordu. Çocuklar da keyiflenmişti tabii, sesleri ansızın artmıştı. Bir yandan da kimi ötekinin omzuna zıplıyor, kimi dizlerini döve döve gülmekten katılıyor, kimi de yere oturmuş, alnını toprağa vurmak istermiş gibi eğilip eğilip doğruluyordu. Onların kopardığı yaygarayı işiten büyükler kahveden çıkmıştı o sırada. Kadınlar avlulardan çıkmıştı. Duvar diplerinde güneşlenen ak sakallı yaşlılar yerlerinden kalkmıştı ve herkes neler olup bittiğini anlayabilmek için yavaş yavaş köy meydanının ortasına doğru yürüyordu. Hortlağın belindeki yılansa hala kuyruğunu yutmayı sürdürüyordu. Hortlak dişlerini sıkmış, acı çekercesine kıvranıyordu artık ve çocuklar o kıvrandıkça bağırıyordu. Her şey çocukların çığlığında kaybolmuştu sanki. Her şey tozdan çıkıp gürültüye, gürültüden çıkıp toza karışıyordu. Derken alkış sesleri yükseldi havaya. Hortlak elini kolunu sallayarak anlaşılmaz işaretler yapınca alkış sesleri bir perde daha arttı. Hortlak iki büklüm olunca bir perde daha arttı. Sonra bir perde daha arttı ve köy meydanı havada yılan gibi kıvranan ıslık sesleriyle doldu. Kalabalığa doğru yaklaşan büyükler koşmaya başlamıştı o sırada telaşla. Koşup bir an önce kalabalığa ulaşmak istiyorlardı. Ama çocuklar ansızın sustular. Hortlak ağzından sızan yeşil sularla birlikte yere yıkılmıştı. 43. Çay parasını ocağa yakın bir masanın üstüne bırakıp sabahçı kasvesinden çıkılı epeyce olmuştu. Karanlıkta gitgide telaşlanarak berber dükkanına doğru yürüyordum. Bir sokağa sapmıştım önce, sonra çöp kamyonunun saçıp gittiği o berbat kokunun içinden geçip soluk soluğa bir yokuşu tırmanmış, ardından çevresi dev bloklarla kaplı geniş bir alanda uzun süre gecek kelebekleri gibi dolanıp durmuş, derken karanlığın koyulaştığı derin bir çukura merdivenli bir sokaktan inip yeniden yürümeye başlamıştım. Yürüdükçe berber dükkanına bir an önce ulaşmak için sabırsızlanıyordum. Bu yüzden sokakları bile doğru dürüst göremiyordum belki. Caddeleri, yolumu kesen merdivenleri, tepemden sarkan balkonları, karanlıkta silinen tabelaları ya da kaldırım dibine yığılmış daha bir sürü ıvır zıvırı göremiyordum. Belleğimde yaşayan berber dükkanı her şeyin üstündeydi. Aynası göl gibi parlıyordu ben yaklaştıkça. Makasları şıkır şıkır ışıldıyordu. Gece azalıyordu böylece. Uzaklaşa uzaklaşa bir yerlerde eriyip yok oluyordu. İki yanı palmiyelerle kaplı geniş bir caddeye çıkınca duraksadım. Geçtiğim yerleri daha önce hiç görmediğimi düşündüm bir an. Çevreme korkuyla baktım. Derin zonklayışlarla genişleyen derin bir ıssızlığın ortasındaydım. Daldım herhalde dedim kendi kendime. Yanlışlıkla başka bir sokağa girdim. Geri döndüm sonra dev bloklarla çevrili alanı bulabilmek için yokuş aşağı koşmaya başladım. Ne var ki yokuş beni deri kokularıyla dolup taşan daracık bir sokağa götürdü. Oradan kaçtım hemen soluk soluğa, solumdaki ilk sokağa daldım. Sonra bekçi düdükleriyle kesişen başka bir sokaktan taş döşeli, eğri büğrü bir caddeye çıktım. Saatlerce yürüdüm orada. Giderek dağılan adımlarla saatlerce yürüyüp berber dükkanına giden yolu bulmaya çalıştım. Umutsuzdum artık. Ne yaparsam yapayım, hangi sokağa dalarsam dalayım, geldiğim yeri bulamıyordum. Bir el belleğimin düzeniyle oynamıştı sanki, ya da kentin kimi sokaklarını silmişti yeryüzünden, belki de anahtar sokak hangisi ise onu alıp başka bir kente götürmüştü. O anda bu olasılıklardan hangisinin doğru olduğunu kestiremiyordum. Bildiğim tek şey vardı, ya berber dükkanı kaybolmuştu ya da ben. 44. Köye ilk kar düştüğünde Reşit hala ahır kapısının önündeydi. Altına bir koyun postu sermiş, omuzlarına da ekşi ekşi ter kokan kırmızı güllü bir yorgan örtmüştü. Taş gibi katıydı gene, kar gibi soğuktu. Güvercini tekme tokat ahıra kapatıp oraya oturduğu günden beri bambaşka bir yaşam sürdürüyordu. Aşı ekmeği kapının önüne getiriliyordu her öğün. Çorapları, tütünü, kavı, suyu, çakmak taşı ve çayı her zaman kapının önüne getirilip ayaklarının dibine bırakılıyordu. Hemen hemen yalnızca helaya gitmek için yerinden kalkıyordu. Reşit avlunun sol köşesine yürüyüp çürük tahtaların arasına giriyor, mavzeri örümcek ağlarının ortasına asıp pantolonunu sıyırıyor ve ıkınıp sıkınırken gözlerini hiç ahır kapısından ayırmıyordu. Orayı bir an için boş bıraksa köylüler içeri girip güvercini kurtaracaktı sanki. Herkes evine götürecekti onu, ocakların başında birer güvercin olacaktı söz gelimi, sofralarda birer güvercin. Hatta yüklüklerin alaca karanlığında, sedirlerin köşesinde ya da yorgan aralarında birer güvercin olacak ve Reşit kızını nerede bulup kimden geri alacağını bilemeyecekti. Zaten bu yüzden aylar önce Cennet'in oğlunun cenaze törenine de gitmemişti. Herkes çoluk çocuğuyla köy meydanına toplanmışken o ahır kapısının önündeydi. Kuyruğunu yuta yuta hem Cennet'in oğlunu hem de kendini öldüren yılan, çocukların taşıdığı bir değneğin ucuna asılıp sokak sokak gezdirilirken o kapının önündeydi. Çocuğun beli kese ağzı gibi büzüle büzüle iğde dalı kadar incelmiş dendiğinde de oradaydı kuşkusuz. Cennet ağlamaktan kör oldu dendiğinde de oradaydı. Her şeyi avluya gelip giden köylülerin konuşmalarından görüp işitiyordu. Dediklerine göre büyüklerden çok çocuklar üzülmüştü bu olaya. Tabuta konulup götürülürken ardı sıra mezarlık girişine kadar yürümüşlerdi. Reşit o sırada da ahır kapısının önündeydi şimdiki gibi. Hiç kımıldamadan öylece oturuyordu. Haftada birkaç kez içeri girip kızına sorular yöneltiyordu ama hala bir şey öğrenememişti. Hep susuyordu güvercin, sustukça da gitgide ahırın karanlığına karışıyordu. Artık görebilmek bile zordu onu, gözleri kayıptı sessizliğinin içinde, kaşları saçlarında, saçları karanlıkta ve karanlığı uzaklığında kayıptı. Görülebilen tek şey kocaman karnıydı ve Reşit ne zaman kapıyı açsa önce o duvul gibi duran gerçekle karşılaşıyordu. Dünyasını günden güne daraltan bu şişkinlikten hemen uzaklaşıyordu sonra. Kendini dilinin ucundaki sorularla birlikte dışarı atıp kapıyı hızla kapatıyor ama gözlerinin önünde büyüyen şişkinliği bir türlü silemiyordu. Kimi zaman herkesin evine çekilip duman duman tüten çorba tenceresinin başına çoluk çocuğuyla oturduğu, kandillerin karanlığa tek tek can verdiği ya da aksakallı yaşlıların duvar diplerini boşaltarak kekeme birer asa tıkırtısının peşi sıra uykuya doğru yürüdüğü saatlerde kadınlar geliyordu Reşit'in yanına. Yıllar önce burnu sümüklü bir çocukken ona ekmek dürümü veren, su içirip pışpışlayan, gözlerindeki çapağı başörtülerinin ucuyla silen ya da onu nazardan korumak için kurşun döküp alınlık okuyan yaşlı, dişleri dökülmüş bir deri bir kemik kadınlardı bunlar. Ve o şaşılası sezgileriyle hep de akşamın en dokunaklı saatlerini seçiyorlardı. Reşit için için kan ağlıyordu onları dinlerken, için için konuşuyordu, gözlerini için için kapayıp dişlerini sıkıyordu ama bunların hiçbirini belli etmiyordu. Kapı gibi bırakıyordu avluya doluşan kadınlara, duvar gibi bakıyordu. Bu yüzden kadınlar kızı ahırdan çıkarıp bir yatağa yatıralım diyorlardı bir kapıya ya da her seferinde bir duvara, bebek doğana dek bu işe burnunu sokmamasını söylüyorlardı. Bir yanıt alamıyorlardı tabii. Saatler sonra belki imam yatsı ezanını okumaya başladığında umutsuzca avludan çıkıp evlerine dönüyorlardı. Sokaklara dağılan ayak sesleri reşitin içinde yankılanıyordu o sırada. Yavaş yavaş reşitin içindeki gecede kayboluyordu. Sonra reşit kalıyordu içindeki gecenin içinde. Uzun uzun köyün öteki ucundan gelen köpek avlamalarını dinleyip sigara içiyordu. Kim bilir ne kadar süre sonra genişledikçe genişliyordu gece. Kuşları yutuyordu söz gelimi. Uykularıyla birlikte köpek avlamalarını silip köylüleri yutuyor, ovayı boğuyor ve kayalıkları aşıp uzaklara doğru yayılıyordu. O sırada reşit beyaz beyaz ürperen karlı damların üstünde kara bir leke görüyordu nedense. Leke kıpırdıyordu üstelik. Arada bir damdan dama sıçrayarak yer değiştiriyordu. Çevikliğine bakılırsa kapkara bir kediye benziyordu önce ama sonra yaklaştıkça büyüyüp kendi çizgilerinin dışına çıkıyordu. Derken kalaylanmış bir çift tast ışıldıyordu bir yerlerden. Leke o ışıltının içinde devine devine giderek bir ata dönüşüyordu. Reşit yavaşça yerinden kalkıp yaklaşıyordu ona. Ayaklarının altındaki karları gıcırdata gıcırdata yaklaşıp bütün dikkatiyle bakıyordu. Onun ne olduğundan emin olmak istiyordu mavzerini doğrultup ateşlemeden önce. Bu yüzden yelesinde kaçak rüzgarlar arıyordu sürekli. Topuklarında kan kokusu ve kulaklarında kemik çıtırtısı arıyordu. Ama at ele vermiyordu kendini. Karların üstünde cap canlı durmasına, kulaklarını oynatıp ateş gibi solumasına karşın uzaklardaydı hala ya da uzaklar ondaydı da ne yapıp ne edilse artık uzaklarsız algılanamıyordu. Gene böyle bir gecede karanlığı ve karları tozutarak çıkıp geldiğinde kahkahayla gülmüştü at. Neredeyse cennetin oğlu gibi reşitle alay edercesine katıla katıla gülmüştü. Bu gülüş ikide bir avluya gelip giden kadınların yapamadığı şeyi bir ölçüde başarmıştı. Öfkelenen reşit ertesi gün ahır kapısını sımsıkı kilitleyip atı aramaya çıkmıştı gene. Elinde mavzer dağlara doğru kaybolup gitmişti. O sabahtan akşama dek dağ taş gezerken kadınlar kapıya üşüşmüştü hemen. Günlerce uğraştıkları halde kilide bir anahtar uyduramamışlardı gerçi ama güverceni tahta aralığından görmüşlerdi. Sesleri duyar duymaz o da onlara yaklaşmıştı zaten sığır pisliklerinin içinde kadın sıcaklığına hasret bir yüzle öylece dikilmişti. Kadınlar önce sancılarının başlayıp başlamadığını sormuşlardı ona. Güvercin hıçkırmıştı yanıt yerine. Buna evet'e yoran kadınlar kapının önünde birbirlerine bakmışlardı ne yapacaklarını bilemeden. Saçaktan sarkan buz salkımlarının altında hiç konuşmadan günlerce beklemişlerdi. Sonra vişnelere bakan dana gözü kadarcık pencereden bol bol yiyecek vermişlerdi güvercine. Anasının her gece gizlice yaptığı gibi. Hatta bu konuda sessiz bir yarış başlatarak evlere koşmuşlardı hızla. Hızla geri dönüp çanak çanak pekmez, turşu ve yoğurt getirmişlerdi. Pekmezler çeşitlenmişti susamlısından haşhaşlısına kadar. Keleğinden biberine, domatesinden havucuna kadar turşular çeşitlenmiş ve güvercine yüzlerce ağızdan ye denmişti. Her şey düzelecek, hele sen ye. Oysa o pencereden uzatılan yiyeceklerden çok uzatanlara hasretti içeride. Yüzlerini seçmeye, soluklarını ve seslerini birbirinden ayırıp herkesi tek tek tanımaya çalışıyordu. Hacer yengesini tanımıştı söz gelimi, anasını, Jingle Nuri'nin karısını, muhtarinkini, sonra hiç görmediği o uzun saçlı dalgın kızı tanımış ve bir an için mutlu olmuştu. Ama ne yapılırsa yapılsın, kimden hamile kaldığını söylemiyordu. Diyemem demişti bir keresinde anasına fısıltıyla. Ölürüm de diyemem. Bir ikindi vaktiydi belki. Anası bu sözleri duyunca kala kalmıştı kapının önünde kuşkularla. Ardından hemen kendini toparlayıp sorular sorarak doğumun hangi güne rastlayacağını anlamaya çalışmıştı. Reşit ise dağlardaydı o saatte. Az önce sıktığı kurşunun kayalıklarda sürüp giden yankısını dinliyordu. Lanet olsun dedi sonra takırdayan dişlerinin arasından. Mavzeri omuzuna asıp köye doğru yürüdü. Sabahtan bu yana çevresini saran beyazlığa baka baka gözleri kamaşmıştı. Çoğu kez atı görür gibi oluyor, mavzerini aceleyle doğrultuyor. Bir hayali kurşunlamak üzereyken kendine gelip başını umutsuzca sağa sola sallayarak yoluna yeniden devam ediyordu. O silah sesi de neydi dedi bekçi. Reşit irkildi birden, köy meydanında karşılıklı dikiliyorlardı. Ben attım. Atı mı gördün yani diye heyecanlandı bekçi. Yok dedi Reşit, köyün çevresinde kaç gündür bir ayı dolanıyordu, ona ateş ettim. Vurabildin mi peki? Tutturamadım, belki bir dahaki sefere. Akşam karanlığında yan yana yürümeye başlamışlardı. Bekçi susuyordu. Muhtarın ölümünden sonra belli bir ağırlık çökmüştü davranışlarına. Kolay kolay heyecanlanmıyor, üzülmüyor. Hatta ille de bir şey diyecekse sözcükleri uzun süre tartmadan ağzını açmıyordu. Bıyık da bırakmıştı artık, üst dudağı giderek kararıyordu. Çınarın altında durdular. ''Şu atı hep birlikte aramanın zamanı geldi.'' dedi bekçi. ''Ben bu gece herkese haber salayım, sen de yarın tek başına gitme, bizi bekle.'' ''Tamam.'' dedi Reşit. ''Unutma sakın.'' diye ekledi Cıngıl Nuri. Reşit onu görmemişti, dönüp baktı. Ayağına lastik çizmeleri çekmiş, bekçinin hemen ardında dikiliyordu. ''Hep birlikte bulalım o katili.'' dedi Rıza. Cıngıl Nuri'nin içinden. Reşit şaşırmıştı. Bulalım dedi. Rıza'ya mı yoksa Nuri'ye mi seslendiğini bilemeden.
Ayrım sonu.